Ayrım 21. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 246. Bulut gibi tabakayı buruna sıktı. Alevler hemen anında söndü. Craig kaputu açarken parmakları kızgın madenden yandı. Motora da aynı maddeden sıktı. Maden soğurken yüksek sesler çıkarıyordu. Craig arabanın gerisine yürüyüp arkaya baktı. Devrik kamyon sislerin arasında artık hiç görünmüyordu. Kulaklarında sessizlik uğuldadı, çölün verdiği yalnızlık duygusu onu sardı. Bir ağırlığı, bir hacmi varmış gibi hareketlerini yavaşlatmaya başladı, düşüncelerini bile. Adrenalin sarhoşluğundan ağzında tebeşir gibi bir tat vardı. Su. Hızla koltuğun altındaki yedek su deposuna yürüdü, kapağını açtı, düzeyini kontrol etti. En azından 25 litre. Arkadaki AK-47'lerden birinin yanına bir alüminyum matara asılmıştı. Craig onu alıp ağzına kadar doldurdu, Timon'a götürdü. Timon şükran duyarak içti. Bir an önce yutmak için telaş ediyor, tıkanıyor, öksürüyordu. Craig matarayı Salyan'a uzattı, sonra da kendi içti. Timon biraz daha rahat gibiydi. Craig pansumanları kontrol etti. Kanama şimdilik biraz yavaşlamıştı. Çölde sağ kalmanın birinci kuralı diye hatırlattı Craig kendi kendine. Arabadan uzaklaşmayacaksın. Ama burada o kural geçerli değildi. Bu araba peşlerindekileri mıknatıs gibi çekecekti. Timon keşif uçaklarından da söz etmişti. Bu apaçık düzlükle Land Rover'ı 30 mil ileriden görürlerdi. Üstelik Plumtree yönünden de ikinci bir ekip geliyordu. Birkaç saate kadar onlar da varırlardı buraya. Beklemek olmazdı, devam etmek zorundaydılar. Timon'a baktı, aralarında sessiz bir anlaşma oldu. ''Beni bırakmak zorundasınız.'' diye fısıldadı Timon. Craig onun gözlerine bakamıyordu, cevap da veremedi. Kalkıp tekrar arabanın tepesine tırmandı, arkaya baktı. Bıraktıkları izler güneş altında çok belli oluyordu. O izleri gözleriyle yavaş yavaş ufka doğru sürdü. Birden irkildi. Görüş alanının ta ucunda bir kıpırtı vardı. Uzun saniyeler boyunca bunun bir görüntü hilesi olmasını umdu. Sonra görüntü bir kere daha güçlendi. Kıvrılan bir tırtıl gibiydi. Sıcağın serabı yüzünden bir an ayakları yerden kesilir gibi oldu. Havada kaldı, sonra yine yerle birleşti. Bir sıra insan halinde belirdi. İzlerin üzerinde koşarak ilerliyorlardı. Üçüncü Tugay'ın adamları kovalamacadan vazgeçmemişlerdi. Yaya geliyorlardı. Düzenli adımlarla koşuyorlardı çölün üzerinde. Craig'in böyle çatlak siyah askerlerle daha önce de çalışmışlığı vardı. Adımlarının hızını ta geceye kadar böyle koruyabileceklerini biliyordu. Aşağıya atladı, Timon'un dürbününü aldı. ''Yaya bir ekip bizi izliyor.'' dedi onlara. ''Timon kaç kişi?'' diye sordu. Craig yukarı çıkmış dürbünü ayarlıyordu. ''8 kişi, kamyon devrilince fire vermişler.'' Dönüp güneşe baktı. Güneş kızarıyor, sıcaklığını kaybediyor, ufuk sislerinin arasına doğru kayıyordu. Batmasına 2 saat var diye tahmin yürüttü Craig. Timon ona, ''Beni iyi bir yere taşırsanız ateş eder onları geciktiririm.'' dedi. Craig kararsızlık gösterince, ''Tartışmakla vakit kaybetmeyin Bay Mellow.'' diye ekledi. ''Salyan, matarayı tekrar doldur.'' diye emretti Craig. ''Çikolatayı ve kumanyanın arasındaki yüksek protein keklerini al. Haritayı, pusulayı, bir de şu dürbünü al.'' Land Rover'ın çevresindeki araziyi inceliyordu. Bu yamyazlı diyarda kendilerine avantaj sağlayacak hiçbir şey yoktu. Tek güçlü kale Land Rover'ın kendisiydi. Benzin deposunun dibindeki tıpayı çekti, gazla benzinin kumlu toprağa akmasını, boşalmasını sağladı. Böyle olunca şanslı bir kurşunun arabayı patlatması, Timon'u da birlikte yakması önlenmiş olacaktı. Kumları toplayıp arka tekerlerin arkasına çabucak bir kale kurdu. Yedek lastikleri ve çelik alet kutusunu Timon'un yanlarını kapamak üzere yerleştirdi. Askerler yaklaştıkları zaman onu bir süre daha koruyabilmek için. Timon'un arka koltuktan inmesine yardım etti. Onu yüzü koyun arka tekerlerin arkasına yatırdı. Kanama hemen tekrar başladı, pansumanı lekeledi. Timon'un cildi kül rengi olmuş, üst dudağının üzerine boncuk boncuk ter damlaları kaplamıştı. Craig onun eline bir AK-47 verdi, önüne kumlardan bir nişan desteği daha kurdu. Yedek fişekliği Timon'un sağ elinin tarafına yerleştirdi. 500'lük. "Karanlığa kadar dayanırım," diye söz verdi Timon boğuk bir sesle. "Ama bana bir el bombası bırakın." Bunun nedenini çok iyi anlıyorlardı. Timon sağ olarak ele geçmek istemiyordu. En sonunda o bombayı kendi göğsünün altına koyup patlatacaktı. Craig geri kalan 5 el bombasını alıp heybelerden birine tıktı. İngiliz Hava Yolları'nın çantasını, içindeki kağıtları ve romanının taslağıyla birlikte heybeye bombaların üzerine yerleştirdi. Alet kutusundan bir rulo tel, bir tel makası aldı, cephane kutusundan da AK-47 için 6 yedek fişek dizisi seçti. İlk yardım çantasındaki malzemeyi ikiye böldü. Timon'a 2 pansumanlık gazlı bez, 1 kutu ağrı kesici hap, 1 hazır enjektör morfin bıraktı. Geri kalanını yine heybeye soktu. Land Rover'ın içine hızla baktı. İhtiyacı olabilecek başka bir şey var mıydı? Rulo yapılmış plastikten bir kamuflaj çarşafı, desenli, yerde yatıyordu. Onu da torbaya tıktı, omuzladı. Zaten ancak bu kadarını taşıyabilirdi. Sally'e baktı. Matarayı bir omzuna, torbayı ötekine asmıştı. Fotoğrafların dosyasını rulo yapıp heybeye tıkmıştı. Rengi çok solgun, alnındaki şiş sanki daha büyüktü. "Tamam mı?" diye sordu Craig. "Tamam." Timon'un yanına çömeldi. "Allah'a ısmarladık yüzbaşı," dedi. "Güle güle Bay Mellow." Craig onun elini tutup gözlerinin içine baktı. Orada korku göremedi. Afrikalıların ölümü bu kadar kolay ve rahat kabul etmesine bir kere daha şaştı. Çok kereler gözlemlemişti bunu. "Teşekkürler Timon, her şey için," dedi. "Hamba gaşle," diye karşılık verdi Timon yavaşça. "Huzurla gidin." "Şala gaşle." Craig ona geleneksel cevabı vermişti. "Huzurla kal." Ayağa kalktı. Onun yerine Sally Ann çömeldi. "İyi bir insansın Timon," dedi. "Cesursun da." Timon belindeki çıt çıtı açtı. Tabancasını çekti. Tokarev tip 51'in Çin malı bir taklidiydi. Çevirip genç kadına uzattı. Hiçbir şey söylemedi. Sally Ann baktı. Sonra tabancayı aldı. "Teşekkür ederim Timon." Bunun da deminki el bombası gibi son an için olduğunu hepsi biliyorlardı. Kolay gidiş. Sally Ann silahı Blue Jean'in kemerine soktu. Sonra içgüdüsel bir hareketle eğilip Timon'u öptü. "Teşekkür ederim," dedi tekrar. Çabucak ayağa kalktı, döndü. Craig onu koşar adım uzaklaştırdı. Birkaç adımda bir dönüp arkasına bakıyor, arabayı her an izleyenlerle kendileri arasındaki uzaklığı korumaya çalışıyordu. İkisinin Land Rover'dan yaya olarak kaçtığını anlarlarsa adamlarının yarısını Land Rover'a saldırmak üzere bırakır, geri kalan kuvvetleriyle vakit kaybetmeden onları izlerlerdi. 35 dakika sonra otomatik tüfeğin ilk sesini duydular. Craig dinlemek üzere durdu. Land Rover çok uzakta bir benek halindeydi. Ortalıkta kararıyordu. İlk ateşe bir yığın silah sesi cevap verdi. "İyi bir asker," dedi Craig. "O ilk kurşunu boşa atmamıştır. Peşimizde 8 adam yok artık, buna bahse girebilirim." Sally'nin yanaklarından yaşlar boşalmakta olduğunu görünce şaşırdı. Tenini kaplayan tozları çamura çeviriyordu bu yaşlar. "Mesele ölmek değil," dedi Craig alçak sesle, "ölmenin biçimi." Sally öfkeyle patladı. "O Hemingway edebiyatını kendine sakla ahbap, ölen sen değilsin." Sonra birden pişman oldu. "Özür dilerim sevgilim, başım çok acıyor. Onu da öyle çok sevdim ki." Onlar ilerledikçe silah sesleri daha uzaktan gelir oldu. Sonunda ayak sesi kadar belirsizleşti. "Craig," diye seslendi Sally Ann. Craig döndüğünde onu 20 adım geride yere oturmuş gördü. Şaşkınlığı pek belliydi. Craig durunca Sally Ann hemen kendini bıraktı, başını dizlerinin arasına gömdü. "Birazdan iyileşirim," dedi. "Başım fena." Craig ilk yardım malzemesinin arasından ağrı kesiciyi çıkardı. 2 tanesini ona bir yudum suyla yutturdu. Başındaki şişkinlik Craig'i çok korkutuyordu. Kolunu beline sarıp onu sımsıkı tuttu. "Ah ne güzel." Sally Ann ona yaslandı. Çöl sessizliğinin içinde birden ta uzakta bir patlama sesi duyuldu. Sally Ann kazık kesildi. "Neydi o?" "El bombası," dedi Craig, kolundaki saate baktı. "Bitti artık ama bize 55 dakikalık mesafe kazandırdı. Allah senden razı olsun Timon, nur içinde yat." ''Bu zamanı ziyan edemeyiz.'' dedi Selayan kararlı bir sesle. Bir çabayla ayağa kalktı, arkasına baktı. ''Zavallı Timon.'' dedi. Tekrar yürümeye başladı. Askerlerin Land Rover'da bir tek kişi bulunduğunu anlamaları, oradan ayrılan izleri bulup peşine düşmeleri ancak bir dakika sürerdi. Craig içinden acaba kaçını Timon ekarte etti, kaçı kaldı diye merak etti. ''Yakında anlarız.'' dedi kendi kendine. Gece üstlerine tiyatro perdesi gibi hızla indi. Mehtapsız bir geceydi. Tek aydınlık yıldızların ışığıydı. Bir yanda Orion, bir yanda Büyük Haç parıldıyordu. Kuru çöl havasında parlaklıkları müthişti. Saman yolu fosforesan bir lekeyi andırıyordu. Bir çocuk ateş böceğini alıp parmakları arasında ezmiş gibi. Gökyüzü çok güzeldi. Ama Craig geriye baktığında bıraktıkları ayak izlerini gösterecek kadar ışık bulunduğunu anladı. Dinlenelim dedi Saliyana. Yere upuzun uzandı. AK-47'nin sürgüsüyle birkaç ince dal kesti. Belindeki telle birbirine bağladı. Telin bir ucunu kemerinin arkasına tutturdu. Öne düş dedi. Kısa konuşmakla enerji tasarrufu yapıyordu. Saliyana öne geçti. Artık koşar adım gitmiyordu. Craig çalıları arkasından sürükleyerek ilerledi. Dallar yeri süpürüyordu. Dönüp baktığında ayak izlerinin silindiğini gördü. Birinci milden sonra sürüklediği bu dalların ağırlığı tüm gücünü emip götürür oldu. Dallara yaslanıp durdu. Son bir saat içinde Selian 3 kere su istemişti. Vermek istemiyordu Craig. İlk susuzluğunda asla içmemeliydi insan. Çölde sağ kalma kurallarının biri de buydu. İçerse o susuzluk hiç dinmek bilmezdi. Ama bir yandan Selian sağlam değildi. Hem hastaydı hem de başındaki yaradan ötürü acılar içindeydi. Craig ona hayır demeye kıyamamıştı. Kendi içmedi. Ertesi gün eğer yaşarlarsa yanacaklardı susuzluktan. Heveslenmesine engel olmak için matarayı onun elinden aldı. Gece yarısından biraz önce belindeki teli çözdü. Dalların ağırlığı pek fazla gelmişti. Eğer şonalar hala iz üstündeyse zaten işe yaramamış demekti. Onları bırakınca Selian'ın torbasını kendi omuzuna aldı. ''Ben taşırdım.'' diye itiraz etti o. Ama sarhoş gibi yalpalıyordu. Bir tek kere bile yakınmamıştı. Yüzü gece ışığında bembeyaz görünüyordu. Craig onu avutacak bir şey düşünmeye uğraştı. ''Sınırı saatler önce geçmiş olmalıyız.'' dedi. ''Kurtulduk mu demek?'' diye fısıldadı Selian. Craig ona yalan söylemeye cesaret edemedi. Selian ürperdi. Gece rüzgarı ince giysilerini hiçe sayıyor, onları donduruyordu. Craig kamuflaj çarşafını açtı, omuzlarını örttü. Sonra Selian'ı koltuk altından kucaklayıp yarı ağırlığını üstlendi, ilerlediler. Bir mil kadar sonra tuz birikintisinin öbür ucuna vardılar. Selian'ın o gecelik daha fazla yürüyemeyeceğini anlamıştı. 50-60 santim yüksekliğinde kabuk gibi bir tepecik göze çarpıyordu. Ondan sonrası yine sağlam topraktı. ''Burada duralım.'' dedi. Selian hemen yere yığıldı. Craig onun üstünü kamuflaj çarşafıyla örttü. ''Bir su içebilir miyim?'' ''Hayır, sabahtan önce olmaz.'' Matar hafiflemişti, yarıdan fazlası gitmişti suyun. Rüzgarı tutmak için birkaç çalı kesti, sonra Selian'ın papuçlarını ayağından çıkardı. Ayaklarına masaj yaparken elleriyle yoklayıp muayene etti. ''Ay, batıyor!'' Sol topuğu kıpkırmızıydı. Craig topuğu ağzına götürüp duyarlı kısmı yalayarak iyileştirmeye, sudan tasarruf etmeye çalıştı. Sonra oraya merkürokrom sürdü, yara bandı yapıştırdı. Çorapları çıkarıp sağ ayağındakini sola, sol ayağındakini sağa giydirdi. Papuçları da giydirip tekrar bağladı. ''Ne kadar iyisin.'' diye mırıldandı genç kadın. Craig çarşafın altına uzanıp onu kucakladı. ''Çok da sıcaksın.'' diye ekledi Selian. ''Seni seviyorum, uyu artık.'' İçini çekti, sokuldu. Craig onu uyuyor sandı ama az sonra o alçak sesle ''Craig, Kingsley'in için öyle çok özlüyorum ki.'' dedi. Sonunda uyuyabildi, soluğu derinleşti, düzgünleşti. Craig çarşafın altından çıktı, onu rahat bıraktı. Elinde AK-47 ile gidip küçük tepenin kenarına oturdu. Karşıdaki düz alanı gözetim altında bulundurmakta yarar vardı, gelebilirlerdi. Nöbet tutarken bir yandan Selian'ın söylediğini düşündü, Kingsley'ini düşündü. Kocaman kızıl renkli hayvanlardan kurulu sürülerini, tepenin üzerindeki evini, yuvasını düşündü. Oraya yerleşmiş, aileleriyle orada yaşayan kadın ve erkekleri düşündü. Hayallerini, umutlarını, bu kadının orada neler yapabileceğini düşündü. Kadınım, onun yattığı yere döndü, diz çöküp soluklarını dinledi. Masanın üzerinde o zalim gözler altında çırılçıplak ikiye katlanmış yatışını hatırladı. Yine nöbet yerine geçti. Tunga Ata Zebive'yi düşündü. Paylaştıkları dostluğu, kahkahaları hatırladı. Tunga Ata'nın mahkemeden götürülürken verdiği el sinyalini gözünün önüne getirdi. Eşitlendik, beraberiz. Başını iki yana salladı. Bir zamanlar milyoner olduğunu düşündü. Sonra da şimdi borçlu olduğu milyonları hatırladı. Varlıklı bir insanken meteliksiz duruma düşmüştü. Daha da beter hatta, şu İngiliz hava yolları çantasının içindeki kağıtlar bile kendisinin değildi. Roman taslağı elinden alınacak, alacaklıları ondan da yağ çıkarmaya kalkacaklardı. Hiçbir şeyi yoktu, bir tek bu kadın ve içindeki öfke. Derken hayalini Peter Fungabera'nın yüzü doldurdu. Çikolata gibi düzgün, günah kadar güzel, şeytan kadar güçlü, öfkesi yeniden kabardı. Neredeyse ölecekti o öfkenin yoğunluğundan. Gece boyunca uyumadan oturdu, tüm varlığıyla nefret etmeyi sürdürdü. Her saat başı Selye'nin başına gidiyor, onun yanına çömeliyordu. Bir keresinde çarşafını düzeltti, bir başka sefer alnındaki şişliğe yavaşça dokundu. O uykusunda inledi, Craig kalkıp yerine döndü. Bir ara uzakta bir takım karaltılar gördü, midesi ağzına gelir gibi oldu. Ama Timon'un dürbünüyle baktığında bunların solgun renkli çöl ceylanları olduğunu anladı. At kadar iriydiler, baklava biçiminde beyaz maskeler vardı yüzlerinde. Hızla geçtiler, karanlığın içinde eriyip gittiler. Orion alçaldı, şafağın ilk ışıkları belirdi, yola çıkma zamanıydı. Ama o oyalanıyordu. Sally Ann'i yeni günün getireceği korkularla, zorluklarla yüzleştirmek istemiyordu. Birkaç dakika daha rahat etse yine iyiydi. O sıra gördü onları. Karnının içi sanki erimiş kurşunla doldu. Henüz çok uzaktaydılar. Gölgeleri çöl hayvanlarının gölgesinden iriydi. Düzenli olarak yaklaşıyorlardı. Herhalde bu kadar gecikmelerini o sürüklediği çalılar sağlamıştı. Ama çalıları bıraktığı yerden sonrasını çok hızlı almış olmalıydılar. Birden umutsuzluğu biçim değiştirdi. Geleceklerse bari şimdi gelsinler diye düşündü. Son çarpışma için burası da her yer kadar uygundu. Şonalar açık araziden yaklaşıyorlardı. Bu yamaç ona zayıf da olsa bir avantaj tanıyordu. Diz boyu otlar da öyle. Ama onlardan yararlanacak kadar vakit yoktu. Heybesini bıraktığı yere koştu. İki büklüm koşuyor, ağarmakta olan gökyüzüne karşı silüetini göstermek istemiyordu. Beş el bombasını gömleğinin önüne tıktı, ruloteli kaptı, makası aldı, yamacın dibine doğru koştu. Yaklaşmakta olan gölgelere baktı. Tek sıra halinde peş peşe geliyorlardı. Arazi dümdüz olduğu için ama yamaca varınca herhalde ok biçiminde sıralanıp ilerleyeceklerdi. Craig el bombalarını bu düşünceye göre yerleştirdi. Yamacın üst kenarı boyunca yükseklik etkinin biraz daha yaygın olmasını sağlardı. Her bombayı bir çalının dibine sağlamca bağladı, birbirinden 20 adım uzağa. Sonra telle her birinin pimine bir teli dikkatle tutturdu. Tellerin ucunu birer birer Selye'nin yatmakta olduğu yere doğru serdi, heybesinin üst kapağına bağladı. Diz çökmüştü, gün hızla aydınlanıyordu çünkü. Beşinci ve sonuncu bombayı da hazırladı, sonra karnı üzerinde emekledi. Çalıların arasında yattığı yerden teller yelpaze gibi açılarak yayılıyordu. AK-47'nin kurşunlarını kontrol etti, yedekleri sağ elinin yanına hazırladı. Selye'ni uyandırma zamanı gelmişti. Onu dudaklarından yumuşacık öptü, o burnunu buruşturdu, hafif inilti sesleri çıkardı. Gözlerini açtı. Yeşil gözlere bir anda bir sevgi yerleşti, sonra durumu hatırlayınca o ifadenin yerini üzüntü aldı. Doğrulup oturmaya çalıştı ama Craig kolunu göğsüne uzatıp onu engelledi. ''Geldiler'' diye uyardı, ''savaşacağım.'' O başını salladı. ''Timon'un tabancası yanında mı?'' Yine başını salladı, elini kemerine götürüp tabanca yaradı. ''Kullanmasını biliyor musun?'' ''Evet.'' ''Bir kurşunu en sona sakla.'' Salyan ona baktı. ''Kararsız davranmayacağına söz ver.'' ''Söz veriyorum.'' diye fısıldadı genç kadın. Craig başını yavaşça kaldırdı. Askerler 400 metre kadar ilerideydi. Tahmin ettiği gibi okbaşı biçiminde dağılıyorlardı. Avcı kafilesi gibi. Zayıf ışıkta tek benek olmaktan çıkıp dağıldıkları zaman Craig onları sayma fırsatı buldu. 5. Keyfi birden kaçtı. Timon umduğu kadar başarılı olmamıştı. Yalnızca üçünü saf dışı bırakabilmişti. 5 kişi Craig için çok fazlaydı. Bu saklanmalara, bu gafil avlanmalara rağmen yine de çok fazlaydı. ''Yüzünü yere doğru tut.'' diye fısıldadı. ''Ayna gibi parlar.'' Salyan söz dinleyip yüzünü kolunun kıvrımıyla kapadı. Craig kendi gömleğinin yakasını yukarı çekip ağzını burnunu kapadı. Onların yaklaşmasını seyretti. ''Allah kahretsin, amma da iyiler.'' diye düşündü. ''Şu hareket edişlerine bak. Bütün gece yol almışlar, hala da civa gibiler.'' Ön ortada uzun boylu bir Shona vardı. Rüzgarda fişek gibi geliyordu. AK-47'sini sağ kalçasında taşımaktaydı. Dikkati avına yöneltti. Şafağın ışığı bir ara gözlerine düştü. Gözler kara suratında top ateşi gibi parıldadı. Craig onun kilit adam olduğunu anladı. Yardımcıları iki yanında ikişer taneydi. Karanlık tıknaz kişilerdi. Onlar da tehlikeliydi ama baştakinin emrindeydiler. Ortadaki Shona'nın verdiği el işaretlerine kukla gibi uyuyorlardı. Yamaca doğru sessizce yaklaştılar. Craig tellerin uçlarını avucuna yerleştirdi, parmaklarının arasında kaydırdı. Yamaca 50 adım kala Shona durdu, bir el sinyali verdi. Diğerleri de durdular. Shona'nın başı yavaşça sağa sola döndü, alçak yamacı ve üzerindeki bitki örtüsünü taradı. Öne doğru 5 hafif adım attı, tekrar durdu. Başı tekrar öne, arkaya döndü. Bir şey görmüştü. Craig otomatik bir hareketle soluğunu tuttu. Saniyeler geçti. Derken Shona tekrar hareket etti. Olduğu yere döndü. İlk baştakilere işaret parmağını uzattı. Sonra yumruğunu sıkıp gösterdi. Düzenleri birden tersine bir ok oldu. Orta geride, iki yan ileride. Shona bu sefer Nguni kabilesinin savaş düzenini taklit etmişti. Boğa boynuzu düzeni. Kral Chaka bunu çok etkili biçimde kullanırdı. Şimdi de boynuzlar Craig'in üstüne doğru ilerliyordu. Craig bombaları bu kadar seyrek yaydığı için birden sezgileriyle gurur duydu. Dıştaki adamlar hemen iki baştaki bombaların tam üstüne geliyorlardı. Avucundaki telleri ayırdı, hafif topladı, yanlardakilerin yaklaşmasını bekledi. Keşke uzun boylu Shona olsaydı diye düşünüyordu. Tehlikeli adam oydu. Ama o hala ilerlemiyordu. Patlamanın menziline girmemişti. Sağ ve sol açıkların hareketini izliyor, yönetiyordu. Sağdaki adam yamaca vardı. Tedbirli bir adım atıp çıkmaya davrandı. Ama soldaki hala 10 adım gerideydi. ''Birlikte'' diye fısıldadı Craig. ''Birlikte aklamaya mecburum.'' Craig birinci adamın bombanın yanından geçmesine izin verdi. Dizi herhalde saklı bombaya değip geçmişti. Soldaki de yamaca vardı. Başının çevresinde kanlı bir sargı görünüyordu. Timon'un işi. Bomba şu anda göbeğinin hizasında olmalıydı. Craig olanca gücüyle dıştaki iki tele asıldı. Pimlerin çekildiğini, ateşleme kapaklarının madensel birer sesle açıldığını duydu. 3 saniye sürdü. Shona'nın refleksleri çok iyi eğitilmişti. Yamaca yeni varan eğilip gözden kayboldu. Ama Craig onun bombaya fazla yakın olduğunu, kurtulamayacağını hesapladı. Aşağıda geride bulunan diğer üçü de eğildiler, eğilirken ateş açtılar, yan devrildiler, tekrar ateş ettiler, yamacın üst yüzünü taradılar. Yalnızca soldaki adam belki yaralı, belki refleksleri o yüzden yavaşlamış olduğundan o tehlikeli saniyelerde ayakta kaldı. Bomba bir ampul gibi parladı, parçalanan şarapnel adama çarptı, ayakları yerden kesildi, karnı yarıldı. Sağda öteki bombada gök gürültüsü gibi patladı. Craig şarapnelin ete girme sesini yine duydu. İki it oğlu diye düşündü. Uzun boylu Shona'yı avlamaya çalıştı ama otların arasından nişan almak zorundaydı. Uzun boylu Shona da yerde yuvarlanıyordu. Craig'in kurşunu birkaç santim gerideki tozları kaldırdı. Hizası tamamdı. İkinci kurşun sola düştü. Sean'a yuvarlanmaya devam ederken ateş etti. Öteki askerlerden biri ayağa fırlayıp yamaca saldırdı. Boğa gibi. Craig ona döndü, tam göğsünden vurdu. Daha doğrusu kasığından başlayıp karnına, göğsüne doğru taradı. AK-47'nin ateş ederken yukarı doğru yükselmesi ünlüydü. Craig de bunu bildiğinden telafi etmeye çalışmıştı. Asker tüfeğini elinden attı, hızla döndü, dizüstü düştü. Sonra namaz kılan insanlar gibi secdeye kapanıp kaldı. Uzun boylu Sean'a doğrulmuştu. Bir emir haykırdı, sonra yaklaştı. İkinci adam onu izledi, 20 adım geriden. Craig sevinçle namluyu öndekine çevirdi. Bu sefer ıskalamasına olanak yoktu. AK-47 bir kere tepti, sonra boş hazneden ses geldi. Sean'a hiç zarar görmeksizin yaklaşmaya devam ediyordu. Craig tüfek doldurma işinde eskisi kadar hızlı değildi. Namluyu Sean'a çevirmekte bir mikrosaniye geç kaldı. Tam tetiği çekerken adam eğildi, görünmez oldu. Yamacın altındaydı artık. Craig zararsız birkaç atış yaptı. İçinden bir küfür savurdu, sola döndü, yamaca 5 adım kalmış olan öbür askere ateş etti. Rastgele etti ama şansı tuttu. Kurşunlardan biri adamın ağzına rastladı, kafasını ağır bir yumruk yemiş gibi arkaya büktü. Bordobere uçan bir kuş gibi havalandı, asker yere yıkıldı. 21. Ayrımın sonu, sayfa 256.